Ayrım 8. İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 99. Aydın Doğan'ın davetindeki liderler. Aydın Doğan, Frankfurt'ta Hürriyet'in yeni matbaa tesislerini açıyordu. Doğan o açılışa İstanbul sermayesinin DSP'de Ecevit'in alternatifi olarak düşündüğü Hüsamettin Özkan'ı, Mesut Yılmaz'ı, Tansu Çiller'i ve Fazilet Partisi'nden ayrılıp AKP'yi kuran Tayyip Erdoğan'ı davet etti. Devlet Bahçeli yoktu, yani çağrılmamıştı. Kulislerdeki fısıltı şuydu: Hüsamettin Özkan başbakan olacak, Yılmazlı ANAP, Çillerli DYP ve Tayyip'li AKP bu yeni hükümete katılacak. Bahçeli kendisinin devreden çıkarıldığını düşünerek küplere bindi. Partili arkadaşlarıyla yaylıdayken yaptığı uzun ve esrarengiz bir telefon konuşması sonrasında birden erken seçim dedi. Bahçeli bu kararı vererek sadece MHP'yi barajın altına süpürmedi, aynı zamanda da AKP'nin önünü açtı. Erken seçime gidilmesi aslında Washington'ın projesiydi ve muhtemetleri Kemal Derviş aracılığıyla bu mesaj önceden verilmişti. Bahçeli'nin Hüsamettin Özkanlı hükümet formülüne kızarak mı, yoksa görevli olarak mı dahil olduğu erken seçim olayındaki tutumu konusunda tarih bir gün doğruları yazacaktır. Bu şekilde Aydın Doğan'ın sebep olduğu bir organizasyon ve akabinde Devlet Bahçeli'nin inadı ya da göreviyle AKP iktidarının önü açılmış oldu. ABD'li müsteşar ne dedi? Yukarıda uzun uzun aktardık. Araya Cem Uzan faktörü girince AKP %32 oyla parlamentoda %67'lik çoğunluğa erişip tek başına iktidar oldu. AKP'nin ABD projesi olduğu artık tartışılmıyor. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güller'in partilerine küresel iradeden onay almak için haftalarca Washington ve New York'ta karargah kurdukları aşikar. İktidar olduklarında Irak'a müdahale dahil pek çok ABD talebine peşinen hay hay dedikleri de sır değil. ABD Ankara Büyükelçiliği, siyasi müsteşarının AKP kuruluş aşamasında Namık Kemal Zeybek'i ziyaret edip şöyle bir teklifte bulunduğunu Zeybek televizyon ekranından açıkladı. Yeni bir parti kurulacak, lideri Tayyip Erdoğan, adı da Adalet ve Kalkınma Partisi olacak. Sizi de bu partide görmek isteriz. Namık Kemal Zeybek'in reddettiği bu teklif ekrandan birinci ağızdan iki kere ifşa edilmesine rağmen ilginçtir. Her şeyi açıklama yapan ABD, Ankara Büyükelçiliği herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun anlamı teklif yapıldığının kabul edilmesiydi. Dilipak, AKP, İsrail projesi. Rockefeller ve Rothschild gibi Siyonist baronların atadığı dünya Yahudilerin sözcüsü Abraham Foxman'la İstanbul'da yapılan gizli buluşma tarafından Star gazetesinde haberleştirilmesine rağmen hiçbir zaman "Hayır, öyle bir görüşme olmadı" denmemiş, bilakis bu gizli randevuyu açıkladığım için bendenizin üstü Tayyip Erdoğan tarafından çizilmiştir. İlginçlik, Türkiye'deki İslamcı güruhun bu tabloyu içine sindirip AKP'nin arkasına takılmasındaydı. ABD ile İsrail'in açıktan destek olup kurdurduğu bir partiyi sırtlanmak hangi İslam anlayışının ürünüydü? Akit gazetesi ve benzerlerinin bugün bu durum tescilli olmasına rağmen hala AKP'ye payandalığını sürdürmesi, İslam'ın onlar için amaç değil araç olduğunun teyidi değil midir? Merkez Parti Genel Başkanı Profesör Abdurrahim Karslı'nın tanıklığıyla Abdurrahman Dilipak'ın "AKP İsrail projesiydi" beyanı ortadayken bu dinciler hala nasıl oluyor da Erdoğan'a "İslam'ın kılıcı" diyor? Tayyip onlardan iyi diyene bakın. Bir başka boyut, AKP'nin kuruluş günlerinde Hürriyet dahil merkez medyanın Tayyip Erdoğan'a sıcak bakmasıdır. Nakkaştepe'deki Doğan Holding binasında Aydın Doğan pek çoğu eski müsteşar olan koordinatörlerine şöyle diyordu: "Göreceksiniz, bu Tayyip Mesut ile Çiller denen kadından ülkeyi 10 kere daha iyi yönetecek. Adam pragmatik. Erbakan gibi saplantıları da yok." AKP'nin doğum süreci ve seçim kampanyalarında Hürriyet, Tayyip Erdoğan ile partisine karşı aleyhte kampanya yapmadı ki ileriki sayfalarda ayrıntılarıyla değineceğiz. AKP'ye kapatılma davası açıldığında bile Aydın Doğan, parti kapatılmasın diye Erdoğan'a son anda el uzatanların içinde olmuştu. Ertuğrul Özkök'ün kararın bir gün öncesindeki röportajı ve manşeti bunun ispatıdır. Tam bu noktada Tayyip Erdoğan'ın ilk medyası olarak tescil gören Yeni Şafak gazetesini sorgulayalım. Albayraklar ve Yeni Şafak. Gazetenin sahibi Trabzon Of kökenli Albayraklar ailesi. Albayrak, önceleri küçük çapta yapsat müteahhitlik yapan bir şirketti. Taşımacılıkla ilgileri sadece 3 adet dolmuş minibüs sahibi olmalarıydı. MSP'den beri siyasal İslamcı camianın içindeydiler. Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olunca önce taşıma, ardından çöp toplama ve bilahare inşaat ile metro yapım işlerine girdiler. Yine tam bu süreçlerde Yeni Şafak gazetesini kurdular ki, Albayrakların gazetecilik ya da medya dünyasıyla uzak yakın hiçbir ilgileri yoktu. Çıktığı günden itibaren Yeni Şafak'a herkes Tayyip'in gazetesi yakıştırmasını yaptı. Tayyip Erdoğan'ın selamıyla o gazetede işe başlayan ya da yazanlar olduğu hep söylendi. Yeni Şafak da yayın çizgisiyle bunu ortaya koydu ve ilk günden itibaren açıktan Erdoğancılık yaptı. İlerleyen süreçte televizyon kanalı TVNET'i kurdular. Albayraklar gerek Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı süreci gerekse de başbakanlığından sonra çok büyük ihaleler aldılar. İhale almakla kalmadılar. Patron kardeşlerden Mustafa Albayrak, yolsuzluk iddiasıyla Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde Tayyip Erdoğan'ın bürokratlarıyla beraber yargılandı ve hapis yattı. Milliyet'in haberi. İşte 1 Aralık 2001'de Mehmet Demirkaya imzasıyla Milliyet'te yayınlanan bir Albayrak haberi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldıkları ihaleler nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan Albayrak kardeşler yine yolunu buldu. Soruşturma kapsamında tutuklanarak Kartal Cezaevi'ne konan Mustafa Albayrak'ın kurucu ortakları arasında bulunduğu Güneş Turizm adlı şirket, belediyenin 1.7 trilyon liralık araç kiralama işini %15 indirim yaparak aldı. Genel Sekreter Adem Baştürk'ün başkanlığında toplanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Komisyonu, belediye hizmetlerinde kullanılacak 167 hizmet aracının kiralanması işinin ihalesini önceki gün yaptı. Muhammen bedeli 1 trilyon 752 milyar lira olan ihale, ihaleye 4 firma teklif verdi. Teminat mektubu vermeyen Çetur elendi. Gürbaşlar %8, Kazım Albayrak'ın eski kurucu ortağı olduğu Akmercan %9,5, Güneş Turizm ise %11 indirim önerdi. İhale komisyonu Güneş Turizm'e indirimi arttırıp arttıramayacağını sordu. Güneş Turizm yetkilisi de buradaki büyüklerimi kıramam diyerek indirimi %11'den %15'e çıkarttı. Bunun üzerine ihaleyi Güneş Turizm kazandı. Güneş Turizm'in yönetim kurulu üyeleri olan Muzaffer Albayrak ve Kazım Albayrak da halen polis tarafından aranıyor. Şirketin yetki belgesi 1 aylık. Güneş Turizm 1988'de kurulan bir aile şirketi. Kurucu ortakları baba Ahmet Albayrak, oğul Ahmet Albayrak, Nuri Albayrak, Mustafa Albayrak, Kazım Albayrak, Bayram Albayrak. Şirketin şimdiki yönetim kurulu üyeleri Kazım Albayrak, Muzaffer Albayrak ve Nuri Albayrak'ın oğlu Faruk Albayrak. Yahya Oğuz'a ait müteahhitlik karnesini 29 Aralık 1999'da devralan şirket, son olarak 25 Ekim'de İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'ndan yetki belgesi aldı. Aldıkları işler bunlarla sınırlı değildi. İstanbul Metrosu'nun elektromekanik ve iç mimari düzenlemesini Albayraklar yaptı. Sonrasında ise Kartal-Kaynarca arasındaki metro ihalesi yine bunlara verildi. Evet, uzmanlığı yapsatçılık ve minibüsçülük olan Albayraklar İstanbul'a metro yapmaya başladı. Tayyip Erdoğan döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gözdesi olan Albayraklar, AKP iktidarı olunca deyim yerinde ise bütün sektörlerde kanatlandı ve özelleştirmelerden büyük pay aldı. Ecevit, Kılıç'ın 6 Kasım 2003 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'ndeki özelleştirmenin gözdesi Albayraklar başlıklı haberi şöyleydi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde aldığı ihalelerle adını duyuran Albayraklar, AKP'nin iktidara gelmesiyle de özelleştirmenin vazgeçilmez şirketi oldu. Sümerbank, Ereğli Tekstil, Balıkesir, Seka ve Trabzon Limanı'nı alan Albayraklar Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Albayrak ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, Büyükşehir Belediyesi'nden alınan ihalelere fesat karıştırmaktan mahkum oldu. Albayrak'a da 1 yıl süreyle ihaleye girme yasağı getirildi ancak bu cezalar ertelendi. Albayrak kardeşler, Mustafa Albayrak öncülüğünde 1980 yılında işe İstanbul'da minibüsçülük ve otobüsçülük yapmakla başladı. 94 yılına dek yalnızca otobüsçülükle geçinen Albayrakların işleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasıyla açıldı. İlk önce belediyenin personel taşıma ihalesini alan Albayraklara, daha sonra belediyenin çöp, inşaat ve metro ihaleleri de verilmeye başladı. Temiz Şehir Operasyonu. Albayraklara verilen bu ihalelerdeki usulsüzlük iddiaları üzerine İçişleri Bakanlığı, mülkiye baş müfettişlerini görevlendirdi. Aylar süren incelemeler sonucu, bu ihalelerde usulsüzlük tespit eden müfettişlerin raporu üzerine İstanbul Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı soruşturma başlattı. İstanbul DGM, 2001 yılında organize ve mali şube müdürlüklerine Albayraklara yönelik operasyon talimatı verdi. Albayrak şirketinin yönetim kurulu başkanı Mustafa Albayrak, Tayyip Erdoğan'ın danışmanları ve şu anda AKP sıralarında mecliste olan bazı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerden Mustafa Albayrak, Alican Balcı ve Nuran Erdoğan 19 Eylül 2001 tarihinde çete kurmak, zimmet ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandı. Soruşturma devam ederken DGM yasasında değişiklik yapıldı. Yasa değişikliği ile çete davaları DGM kapsamından alınarak ağır ceza mahkemelerine verildi. Albayraklar dosyası da İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Albayraklar soruşturmasını tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcıları Erol Can Özkan, Rasim Işıkaltın ve Hüseyin Yıldız, Mustafa Albayrak, dönemin İSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu ve Erdoğan'ın danışmanı Necmi Kadıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 70 sanık hakkında çete, zimmet ve dolandırıcılık suçlarından dava açtı. Çete oluşturmak. Sanıkların 3 ile 75 yıl arasında değişen ağır hapis cezalarına çarptırılmasının istendiği iddianamede Erdoğan'ı geleceğin başbakanı yapmak amacıyla çete oluşturulduğu ifade edildi. Organize olarak ihalelere fesat karıştırıldığı ve şartnamelerin Albayrakların menfaatleri doğrultusunda hazırlandığı iddia edilen iddianamede siyasal ve sosyal görüşten kaynaklanan bir amaçla cürüm işlemek için devasa bir teşekkül oluşturuldu denildi. Daha sonra Yargıtay'ın Erdoğan ve Ali Müfit Gürtun hakkındaki dosyayı yerel mahkemeye göndermesi üzerine belediyenin eski yeni başkanları hakkında da dava açıldı. Bu dava bir süre sonra Albayraklar davası ile birleştirildi. Dosyanın İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesinin hemen ardından yapılan ilk duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edildi. Gıyabi tutuklu sanıkların ifadeleri alınmaya gerek duyulmadan tutukluklarının kaldırılması ise dikkat çekiciydi. Bir süre sonra davada sanık olarak yargılanan Erdoğan'ın partisi iktidara geldi. AKP'nin iktidar olmasının hemen ardından yapılan duruşmada mahkeme karar verdi. Ceza aldılar. Mahkeme heyeti, Mustafa Albayrak, kardeşleri Kazım ve Muzaffer Albayrak ile şirketin ihale bölümünde çalışan Hüseyin Yılmaz, Mehmet Sami Polat, Tamer Öztürk ve Osman Temur'un ihaleye fesat karıştırmak suçundan belediyenin ihale komisyonunda yer alan Basri Saygı, Mustafa Döner, Ömer Gaziler ve Beytullah Ateş'in de görevi ihmal suçundan 2 ay 27'şer gün hapis cezasına çarptırılmalarını kararlaştırdı. Daha sonra bu cezaları paraya çeviren mahkeme, sanıkların bir daha suç işlemeyeceklerine kanaat getirerek cezalarını erteledi. Mahkeme Gürtun'un da aralarında bulunduğu 54 kişinin ise delil yetersizliğinden beraatine karar verdi. DGM'ce yapılan ve daha sonra yasa değişikliğiyle ağır ceza mahkemelerine gelen davaların hemen hepsi hala sürüyor. Erdoğan ve Gürtun'un yargılandığı bu yolsuzluk davası ise jet hızıyla sonuçlandı. Albayraklar davasında Erdoğan döneminde İstanbul Belediyesi'nde görev yapan ve daha sonra AKP sıralarında meclise giren 6 milletvekili de yargılanıyordu ancak dokunulmazlık kazanan Mustafa Açıkalın, Adem Baştürk, İdris Naim Şahin, Zülfü Demirbağ, Selami Uzun ve Mustafa Ilıcalı'nın dosyaları ayrıldı. AKP iktidarı onlara yaradı. 3 Kasım seçimleri sonucunda AKP'nin iktidara gelmesiyle Albayrakların yıldızı iyice yükseldi. Erdoğan'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde albayrakların da adı artık daha büyük ihalelerle anılmaya başlanmıştı. Albayrakları Türkiye'nin en büyük işletmelerinden olan Sümer Holding'e ait Ereğli Tekstil, Balıkesir Seka ve Trabzon Limanı verildi. Seka'yı daire fiyatına aldılar. Özelleştirme kapsamına alınan Balıkesir Seka yalnızca 1.1 milyon dolara albayraklara satıldı. Fabrika ile birlikte ambardaki 4 trilyonluk yedek parça, her bir için ortalama 20 milyar değer biçilen 185 lojman, 2.8 trilyonluk enerji tribünü ve 47 iş makinesi de albayraklara geçti. 1981 yılında 1 milyar 189 milyon dolara inşa edilen fabrikaya SEKA müfettişlerinin biçtikleri fiyat 51 milyon dolar. Danıştay kararına rağmen SEKA'daki fiili durum ortada. Ucuza kapatılan liman. Albayrakların özelleştirmeden aldığı 3. tesis ise Trabzon Limanı oldu. İşletme hakkının 30 yıllığına özel sektöre devri için yapılan ihaleye 6 şirket katıldı. Elemeli turda 2 şirket elendi ve liman 21.3 milyon dolarla açık artırmaya çıkarıldı. 30 yıllık işletme hakkı 22 milyon 400 bin dolara albayraklara verildi. Bu kararla 2002 yılında 2 trilyon 850 milyar kar eden limanın yıllık yaklaşık 1.1 trilyon liraya albayrakların oldu. Albayraklar AŞ mahkeme kararlarına karşı SEKA'yı iade etmedi. Selüloz İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı İsmail Dengiz, yargı kararları uyarınca fabrikanın SEKA'ya verilmesi gerektiğini söyledi. Çöp yolsuzluğu. Toplanan çöplerin döküm alanlarına götürülmesi için açılan ihalelerde yapılan yolsuzluktur. İstanbul'un çöplerinin aktarma merkezlerinden döküm alanlarına götürülmesi işi de yine bitlerle kullanılarak yandaş firma albayraklara verilmişti. İstanbul Belediyesi bu işi önce belediye şirketi İstaç'a ihale etmiş ve İstaç da Albayraklar ortaklığı iki şirkete vermişti. 96 çöp taşıma ihalesi Albayraklara ait sistem inşaat ile Günaydın Kardeşler'e 7 trilyon lira bedelle verilmişti. Aynı iş müfettiş denetimleri sırasında 2002 yılı için ihale edilmiş. Albayrakların teklif vermediği bu ihale 6.67 trilyon TL'ye Ceynak firması işe almıştır. İstanbul'un çöp işi tüm enflasyon artışlarına rağmen 6 yıl sonra bile daha ucuz fiyata ihale edilmiştir. Akbil yolsuzluğu. İstanbul'da ulaşımı kolaylaştırmak için uygulamaya koyulan elektronik entegre bilet sistemindeki yolsuzluktur. Akbil sisteminin kurulmasından uygulanmasına kadar her aşamada yolsuzluk yapılmıştı. Türkiye için bir ilk olan sanal ortamda hortumlama da yine Tayyip Erdoğan dönemine rastlamaktadır. Elektronik ortamda verileri değiştirerek veya silerek trilyonlarca lira İstanbul'un cebinden hortumlanmıştı. Bir numaralı sanığın Recep Tayyip Erdoğan olduğu Akbil davası halen Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor. Tümosan ve tank motoru. Minibüsçü albayraklar bunlarla yetinmedi. Savunma sanayine de girdiler. AKP iktidarıyla beraber her alana el atan albayraklar özelleştirmeyle Tümosan'a da sahip oldu. Dahası var. Traktör ve dizel motor üreten Tümosan şirketi çok geçmeden Savunma Sanayi İcra Komitesi ile anlaşma imzalayarak tank motoru üretmeye karar verdi. Evet, kamuoyuna ilk yerli tank diye lanse edilen Altay tanklarının motorunu albayrak geliştirip üretecek. Bu bir Türk müteşebbisinin şahlanması mıydı yoksa iktidar desteğiyle yeni bir zengin ya da burjuva yaratmanın teşebbüsü mü? Bitmedi, devam edelim. Bursa'da bir kağıt fabrikası ve tabii ki enerji işi. Albayraklar Kuvve Enerji isimli şirketleriyle günümüzün flaş sektörüne girip giriş yapıp adımlar attılar. İnşaat sektöründe ise Sürüyle Proje. İstanbul'daki dönüşüm projelerinde yine albayraklar var. Özgür medya mı dediniz? Albayrakların Tayyip Erdoğan döneminde devleşmeleri tek başına kitap konusu olabilecek önemli bir ayrıntıya sahip. Söyleyin, Erdoğan iktidarında bu büyüklüğe erişen bir şirket kendisine bağlı medyayı nasıl kullanır? O medyaya bağımsız demek mümkün müdür? Doğrudur. Holdinglerin medyaya girmesi AKP ve Tayyip Erdoğan'la başlamadı. Tersine Ertuğrul Özkök gibiler 1990'ların ikinci yarısında özellikle Rütük Kanunu değişikliği esnasında patronlarına yaranmak için yıllar yılı holding gazetesi ve televizyonlarının daha özgür olacağını utanmadan yazabildiler ama gerçek tam tersidir. Doğan grubunun basın dışı işleri olmasa da 3,5 milyar dolarlık vergi cezası tehdidine maruz kalır mıydı? Doğan grubunun basın dışı işleri olmasa 3,5 milyar dolarlık vergi cezası tehdidine maruz kalır mıydı? İşte Tayyip Erdoğan kendisinin icat etmediği bu anlayışı ters yüz etmek yerine onu özellikle teşvik etmiştir ki örnek sadece Albayraklar değil özellikle televizyonculukta neredeyse bütün Türk medyasının holdinglerin kontrolüne girmesinin önü açılmıştır. Holding kanalları 2015 itibarıyla televizyonlarda sahiplik anlamında manzara şudur. ATV ve A Haber, Kalyon Şirketler Grubu, Kanal D ile CNN Türk, Doğan Holding, Show TV, Habertürk, Bloomberg TV, Ciner Holding, Star TV, NTV, Kral TV, CNBC'ye, Doğuş Holding, Kanal Türk, Bugün TV, İpek Grubu, 360 TV ve Kanal 24 Ethem Sancak Grubu, Fox TV Murdoch Grubu, Kanal 7 ve Ülke TV Yeni Dünya Grubu, Zekeriya Karaman, TGRT İhlas Grubu, TVNET Albayraklar Grubu, Kanal A Termikel Grubu, Dijitürk Katarlı bir holding, TVM Mehmet Ali Yılmaz Grubu, Flash TV Göktuğ Grubu, Meltem ve Mesaj TV Haydarbaş Şirketler Grubu, STV FETÖ Holding, TRT Devlet. Tayyip'in kurtarıcısı Baykal. Görüldüğü gibi görsel medyanın ulusal kanal ve Halk TV dışındaki tamamına yakın bölümü şirket ve holdinglerin kontrolündedir. Peki bu tablonun anlamı ne midir? Bütün televizyonların dolaylı olarak iktidarın kontrolüne girmesi demektir. İsterse girmesinler. Bu holdinglerin tamamının devletle işleri var ki onları bir bir aktaracağız. İşi olmasa bile devletin elinde türlü cezalandırma imkanları var. Mesela vergi cezası sopası. İşte Doğan grubu örneği ortada. Hürriyet gazetesi Deniz Feneri hırsızlığının Almanya yargılamasını haber yaptı diye. Şirket 3,5 milyar dolar vergi cezası aldı. Evet Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarlarının medya bağlamında sorgulamaya alındığında görülecek en önemli husus budur. 2002 Kasım'ı AKP'nin iktidar olduğu tarih. Tayyip Erdoğan'ın başbakan olması ise 2003'ün ilk yarısıdır. Milletvekilliği adaylığı için yasaklı olan Tayyip Erdoğan'a o imkanı bahşeden ise Deniz Baykal'dır. Beylerbeyinde pazarlık. O dönem Zaman grubunda çalışan Haluk Görgün'ün girişimiyle Erdoğan ile Baykal, İstanbul Beylerbeyi'nde bulunan bir lokantada bir araya gelerek 3 saat boyunca pazarlık ediyorlar. Deniz Baykal'ı bu buluşmaya götüren Bülent Tanla'dır ve Tanla bunu doğrulamıştır. Aynı şekilde Haluk Görgün, Tayyip Erdoğan'ı buluşmaya kendisini götürdüğünü itiraf etmiştir. Yıllarca söylenip beslenen fısıltılara göre pazarlığın esası şuymuş. Deniz Baykal, Tayyip Erdoğan'ı amiyane tabirle kuyudan çıkaracak yani TBMM'ye girmesi için harekete geçecek. Bunun için önderlik edip anayasayı değiştirecek. Keza Emri Vaki ile bir milletvekili istifa ettirilip Erdoğan'ın mebus ve başbakan olması sağlanacak. Peki karşılığı mı? Deniz Baykal Ahmet Necdet Sezer'den sonra Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu şekilde hem rejim güvenceye alınacak hem de devletin iki önemli koltuğu pay edilecek. Deniz Baykal bu yemekten sonra hiç alışılmadık şekilde AKP Genel Merkezi'ni ziyaret ediyor. Sonrası malum, Baykal'ın CHP'si anayasa değişikliğine el kaldırıyor. Livaneli'nin yazdıkları. Zülfü Livaneli bu konuda 27 Temmuz 2007'de Milliyet'te şöyle yazdı. Deniz Bey lütfen hatırlayın. 19 Aralık 2002 tarihinde karlı bir Ankara gününün akşamında Mehmet Sevigen'in evindeydik. Ben Cumhurbaşkanı ile görüşmeden geliyordum. Abdullah Gül başbakandı. Tayyip Erdoğan ise meclise girme umudu kalmamıştı. Cumhurbaşkanı Sezer bir gün önce Tayyip Erdoğan'ın milletvekili olmadan başbakan olma önerisini reddetmişti. Türkiye'nin kaderi o akşam o evde değişti. Çünkü siz Tayyip Erdoğan başbakan olacak diye tutturdunuz. Sizi çok tehlikeli bir oyun bu diye uyaran parti dışından önemli şahsiyetlere kızdınız. Hayır dediniz. İki ay dayanamaz. Göreceksiniz. İki ay dayanamaz. Sizin bu iddianıza karşılık ben ne dedim? Erdoğan herhangi bir kişi değil. Bütün tarikatların birleşerek Erbakan'ın yerine seçtiği siyasetçi, arkasında Amerika, Avrupa desteği de var. Program Türkiye'yi ılımlı İslam Cumhuriyeti yapma programı. Sizin dediğiniz gibi iki ayda gitmeyecek. Tam tersine bu odada bulunan herkesin siyasi hayatını bitirecek. İki ay dayanamaz iddianızı, görüşleri gereği IMF ile anlaşma yapmaz, ekonomiyi zora sokar ve dayanamazlar tezine oturttunuz. Ama bunların hepsi bahaneydi çünkü siz iki partili rejiminin işinize yaradığını anlamış ve seçim sonuçlarına sevinmiştiniz. Çünkü size ana muhalefet partisi lideri olmak ve soldaki rakiplerinizi yok etmek yetiyordu. Bu işbirliğini daha sonra da sürdürdünüz. O zaman ben sizin Tayyip Erdoğan'la seçim öncesinde Beylerbeyi'nde gizlice buluştuğunuzu ve bir anlaşma yaptığınızı bilmiyordum. Bu gecenin tanıkları var. Önder Sav, Eşref Erdem, Mehmet Sevigen, Bülent Tanla, Yaşar Nuri Öztürk. Belki bazıları sizden korkar ve tanıklık etmez ama bir kısmı da bu sözlerin doğru olduğunu açıklar. Yani tanıklar var. Ötekiler de söylemese bile içten içe bunun doğru olduğunu bilir. Siz de bilirsiniz. Tartışmanın sonunda dediniz ki, bu gece birbirimizin fotoğrafını çektik. İki ay sonra çıkarıp bakalım ama rötuş yapmadan. Hangimiz haklı çıkmışız? Şimdi 2007 seçimlerinin ardından o fotoğrafı cebinizden çıkarıp bakın Deniz Bey. Ve düşünün, meclis grubunda Erdoğan'ı başbakan yapıyor diyorlar, evet yapıyorum, var mı itirazı olan diye bas bas bağırmanıza değdi mi? Erdoğan'la Beylerbeyi'nde gizlice buluşmaya ve size oy veren milyonları hiçe sayarak, gizli anlaşmalar yapmanıza değdi mi? Deniz Bey, biliyorsunuz ki bu gizli buluşmanın da tanığı var. Başbakan olmak elbette Erdoğan'ın demokratik hakkıdır ama bunun için olağanüstü çaba harcamak CHP'nin birinci görevi değildir. Üstelik dokunulmazlık kaldırılmadan bir milletvekilinin mazbatasını iptal ettirip, anayasayı değiştirip, grubu baskı altına alıp, Siirt seçimlerini es geçip Erdoğan'ı meclise sokmak ve dokunulmazlık zırhına kavuşturmak için verdiğiniz can hıraş çabanın %1'ini partiniz için verseydiniz sonuç bambaşka olurdu. Size o gün söylediğim gibi Türkiye'nin kaderini değiştirdiniz. Yaşar Nuri Hoca doğruladı. Aynı şekilde Yaşar Nuri Öztürk, Habertürk TV'de Livaneli'nin bu yazdıklarını doğruladığı gibi Tayyip Erdoğan'ın kendisinin tasfiye edilmesi noktasında Baykal'a ricacı olduğu iddiasında seslendirdi ki Öztürk hala bilinmeyen bir nedenle CHP'den koparıldı. Görüldüğü gibi Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığa taşınması açık bir operasyondur. Peki Deniz Baykal'ın bu operasyondaki konumu mu? Cumhurbaşkanlığı sözünü aldığı iddiaların dışında Tayyip Erdoğan'ın yıpranacağını düşünmüş ya da ABD ile İstanbul sermayesine direnememiş olabilir. Ancak Baykal deneyimindeki bir ismin o dönem biz gazetecilerin gördüğünü görememesi dehşet vericidir. Baykal, Tayyip Erdoğan'ın önünü açmayıp milletvekili ve başbakan olmasını sağlamasa, AKP hiç abartmıyorum, bir yıl asla bulamaz ve ortadan ikiye bölünürdü çünkü Abdullah Gül ile Tayyip Erdoğan arasında o birkaç hafta içinde bile büyük sorunlar uçuvermişti. İlk AKP kabinesi ikinci haftasında Tayyipçi ve Gülcü diye ikiye bölünmüştü. O dönem yoğun olan Avrupa Birliği görüşmelerinde de Erdoğan ile Gül adeta rakip bir görüntüdeydi. AKP'nin bölünmesini engelledi. Durum buyken Deniz Baykal attığı adımla sadece Tayyip Erdoğan'ı siyaseten yaratmadı, aynı zamanda AKP'nin bölünmesini engelledi. İspatlanmayan bir başka iddia ise ABD'lilerin Deniz Baykal'a öyle davranması noktasında tehdit ettikleriydi. Bütün bu süreçlerde merkez medya yapılanları eleştirmek bir yana alkışladı ve hatta ön açtı. Doğan grubu gazeteleri Hürriyet ile Milliyet, Baykal'a ve CHP'ye baskı kursaydı, Deniz Bey'in tersine davranması zor olurdu. Tayyip Erdoğan akıl almaz bir biçimde, kural dışı biçimde başbakan olduktan sonra rövanş süreci başlamış oldu. Avrupa Birliği konusu Erdoğan ve AKP'ye büyük imkanlar verdi. Siyasal İslamcı bir kadro hem içeride hem dışarıda AB sayesinde kendini özgürlükçü olarak tescil ettirdi. O Avrupa Birliği ki Tayyip Erdoğan'ların o güne kadar şeytanlaştırdığı bir kurumdu. AB de artık AKP'nin tramvayıydı. Onunla istedikleri durağa kadar gidecekler, ve sonra ineceklerdi. Bugün olan budur. AB ve kriterleri bağlamında Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün kutsalları ve kırmızı çizgileri iğdiş edildi. 8. ayrımın sonu, sayfa 114.